Ayrım 4.
Muhammed sesinin bütün bedbinliğiyle mırıldandı. Hiç araba göndermeseydin, ben gelemem, hiç iyi değilim. Olur mu? Hem 8'e kadar kendine gelirsin. Bu geceyi kaçırmanı istemiyorum. Söylediklerinde anlaştıklarına kani olarak karısını yanaklarından öptü ve çıktı. Kapının kapandığını duyan Mürvet sessiz sessiz ağlamaya başladı. Acizliğine ağlıyordu. Kocasının hayatına ayak uyduramamaktan duyduğu eksiklik, isyanlarını zamanı gelince düşündüğü gibi söyleyememek, kalkıp silginip ve bu zavallı kişisinden kurtulamamak. Hepsi acizliğin neticeleriydi ve bu huyunu düzeltmek için fazla bir şey yapabileceğini göremiyordu. En çok da onun için ağlıyordu. Seyit'in söylediği gibi gönderdiği araba tam 8'de Mürvet'i almaya geldi. Kısa bir an için gitmek arzusuyla içi kıpırdayan genç kadın aynadaki aksini gördüğü an yine vazgeçti. Toparlanıp evden çıkması imkansızdı. Hele bu gece lokantayı dolduracağını tahmin ettiği bütün o şık, güzel, hoş kadınların yanında ne yapsa ağlamaktan şişmiş gözleri bedbin bakışlarıyla yabancı kalacaktı. Arabayı geri gönderip tekrar yatağa girdi. 8.30'a kadar gözü kapıda karısının gelmesini bekleyen Seyit, onun geceye katılmayacağını öğrendiğinde huzursuz oldu. Bunun iki sebebi vardı. Mürvet gerçekten çok hasta ise onu evde tek başına bırakmış olmaktan huzursuzluk duyuyordu. Ama eğer sadece çocukluk kaprisi yapıyorsa bu da sevinçle paylaşabilecekleri bir geceye katılmaması yönünden üzüntü vericiydi. Ne yapalım bakışlarıyla derin bir nefesle omuzlarını kaldırdı. İkinci katta kendisine ayırdığı çalışma odasının lokantanın içine bakan camından aşağısını gözledi. Odada ceviz bir çalışma masasının dışında bir büyük konsol ve iki sütunun arasına yerleştirilmiş cibinlikle sarılı bir de pirinç yatak vardı. Yatak kısmı kadife perdelerle odanın bütününden ayrılmıştı. Müşterileriyle hem öğlen hem akşam beraber olabilmek için arada bir istirahat etmesi gerektiğini düşünmüştü. Lokantadaki kalabalığı görmek, Mürvet'in onu bu gece yalnız bırakmasının yarattığı üzüntüyü biraz hafifletmişti. Masalar birbirinden şık hanımlarla, beylerle dolmuştu. Rus kızları masaların arasında bütün hoşluklarıyla dolaşıyorlardı. Orkestra en coşkulu notaları mum ışıklı geceye yaymaya başlamıştı. İftiharla gülümseyerek tülü çekti. Ne kadar isterdi şimdi merdivenlerden aşağıya karısı kolunda inmek. Diğer kadınların Nurka'nın sürmeli kapkara gözlerini, minik kalkık burnunu ve incecik ayak bileklerini kıskanarak seyretmeleri ne büyük keyif olurdu. Hele küçük karısının gelenleri hayretle izleyişi, bir kadehten sonra al al olan yanakları, pırıldayan gözleri onu ne kadar mutlu edebilirdi. Ama gelmemişti işte, belki de gelmek istememişti. Biraz olsun gayretlenip kısa bir zaman için bile gelse olmaz mıydı? Doğumdan sonra Mürvet'in kendisine hiç katılamayacağını düşündü. Dün gece acaba olmayacak bir şeyi mi zorlamıştı onu buraya getirmekle? Niye keyif almayı öğrenmek istemiyordu karısı onun hayatından? Neden dostlarının şarkılarını lisanını paylaşmak istemiyordu? Ama şimdi soruların, düşüncelerin zamanı değildi. Aşağı inmesi gerekiyordu. Aynada yeleğini, kravatını kontrol ettikten sonra odadan çıktı ve misafirlerin arasına katıldı. Az sonra Seyit, sevincini paylaşamayan küçük karısını, evini, İstanbul'da yaşadığını çoktan unutmuştu. Masaları tek tek dolaşıyor, kendisini bu mutlu gecesine yalnız bırakmayan dostlarına hararetle kadeh kaldırıyordu. Bu gece onun gecesiydi, tadını çıkaracaktı. Mürvet'in doğumuna pek az bir zaman kalmıştı. Şevkiye Ebe 15 güne kadar kurtulursun Allah'ın rızasıyla demişti en son geldiğinde. Onun da üzerinden 3 gün geçmişti. Artık iskemlede bile doğru dürüst oturamıyordu. Karnının derisi çatlayacak gibi gerilmişti. Ürküntü ve heyecan karışımı bir duyguyla doğumunu beklemek onu iyiden iyiye sinirli yapmıştı. Seyit'in evde olduğu saatler o kadar azdı ki doğum anı geldiğinde de evde yalnız olacağı büyük bir olasılıktı. Bunun düşüncesi bile onu ağlayacak hale getiriyordu. Nihayet bir gün öğlen Seyit'i geçirirken dayanamayıp arzusunu söyledi. Seyit, diyorum ki doğum için annemi yanımıza çağırsak, çok korkuyorum, yardımcı olurdu. İstediğin yardımcı ise birini bulup göndereyim, kalsın seninle. Seyit, hiç annemle aynı olur mu yabancı? Hem doğumdan sonra da bir sürü işe koşulacak. Annem yanımda olsa fena mı olur? Seyit tam kapıdan çıkarayak böyle bir mevzuyu tartışmak istemiyordu. Evinin düzeninden memnundu. Yine kalabalık bir aile olarak yaşamak istemiyordu. İşinden çıkıp geldiğinde ayağını uzatıp bir kadeh içebilmek, karısına sarılıp oturmak, yatak odasının kapısını kapamak zorunda kalmadan yatmak artık imkansız olacak demekti. Ancak Mürvet'in korkuları onun da aklına gelmiyor değildi. Eve dönüşü sabaha karşı bir saatte oluyor ve öğleye doğru da yine ayrılıyordu. Evde oturup karısının elini tutup doğumunu bekleyemeyeceğine göre belki de belli bir süre için kayınvalidesiyle beraber yaşayabilirlerdi. Mürvet'in neredeyse ağlamaklı yüzüne gülümseyerek baktı. Onu kırmak istemiyordu. Peki tamam, haber gönderelim, o zaman annene gelsin yanımıza. Karısının gözlerinin parıldadığını görünce devam etti. Ben hemen bugün birisini gönderirim. Gelebilirse beraber dönerler, oldu mu? Mürvet çok heyecanlanmıştı. Ama bir oda hazırlamam lazım, nasıl olacak? Zaten sahip oldukları iki odanın birini misafir odası olarak hiç düşünmemişti Seyit, ama başka çareleri de yoktu. Onu da hallederiz. Sen yorulmaya kalkma. Lokantadan bir iki kişi gönderirim. Yardımcı olurlar, tamam mı? Yatak yorgan taşırken doğurmanı istemiyorum. Karısını öperek koşar adımlarla kapıdan çıktı. Şu andan itibaren evine döneceği ana kadar olacakların hayatlarında ne gibi değişiklikler yaratacağını merak ediyordu. Çamaşırhanenin hesaplarını kontrol etmesi lazımdı. Kalyoncu kulluğa doğru yürürken karısıyla baş başa bir evde oturabilmek için ne kadar mücadele ettiğini, bu karar karşısında Mürvet'in ne kadar üzüldüğünü hatırladı. Genç kadın annesi üvey ağabeyiyle kocası arasında seçim yapar durumuna girmişti. Ancak Seyit hayata bakış açıları tamamen değişik olan bu insanlarla aynı çatı altında huzurla yaşayamayacağından emindi. Aynı şekilde kendisinin varlığı da onları rahatsız ediyor olmalıydı. Ama sadece ve sadece Mürvet'i gözlerinin önünde bulundurmak ve Seyit'e rağmen hayatını kontrol edebilmek için buna katlanıyorlardı. Seyit aklını almadığı şeylerden biri de küçük karısının ne kadar çok ayıp ve günah kelimelerini kullandığıydı. Ona göre neredeyse her şey ayıp, her şey günahtı. Karı koca beraberliklerinde bile bu iki kelimenin ağırlığını o kadar sık hissediyordu ki genç adam bunun nasıl bir bağnaz yetiştirmeden geldiğini akıl erdiremiyordu. Ailesinin yanında karısını öpemediğini, elini omzuna atamadığını, şaka yapamadığını sıkıntıyla hatırladı. Kayınvalidesinin sakin, gururlu, yemyeşil gözleriyle kendisini şüpheli bakışlar atarak süzüşü gözünün önüne geldi. Belki de ertesi sabah uyandığında o bakışlar yine karşısında olacaktı. Ama doğum hadisesi hallolana kadar başka çare de yok görünüyordu. Hem bu defa beraber yaşayacakları ev Seyit'in eviydi. Belki de ilişkileri daha değişik olacaktı. Ne de olsa iç güveysi girmekten farklı olmalıydı. Bu düşünce genç adamın içini biraz olsun rahatlatmıştı. Üstelik mutlu olmak için birçok da sebebi vardı bu aralar. İşleri çok iyi gidiyordu. Çamaşırhanenin kapısından girerken ister istemez gülümsedi. Daha 6 sene evveline kadar Çar 2. Nikola'nın hassa alayında süvari üsteğmeniyken kurduğu hayalleri, varmak istediği noktaları hatırladı. Şimdi ise iyi iş yapan bir çamaşırhane ile içkili müzikli bir lokanta işletebilmek mutluluk sebebi olabiliyordu. Hayat garipti ama yine de çok güzeldi. Kayınvalidesinin misafir geleceğini düşünmek bile değişik bir keyif veriyordu şu an. Kola yapan Rus kızlarını selamlayarak kendisini bekleyen muhasebeci Peter Sergeyevich'e doğru ilerledi. Emine'nin çok düşünceli olduğu günlerde o kalabalık güzel ailesi parçalanıp duruyordu ve yapabileceği bir şey de yok gibiydi. Mürvet'in kocasıyla evden ayrılmasından sonra üvey oğlu Hakkı da hep beraber oturdukları müşterek evlerini satmaya karar vermişti. Karısı ve çocuğu ile kendisine ait bir ev almak istiyordu. Emine kocasından hatıra kalan evde kocasının ilk karısından olan oğlunu kendi çocuklarının yanı sıra büyütmek için neler verdiğini düşünüyordu. Bunu hiç kimseyle hesaplaşmak için yapmıyordu. Tanrı'ya inancı sonsuzdu ve yaptığı fedakarlıkları düşünüp hesap çıkarmakla Tanrı'yı ancak gücendirebilirdi. Yine de kocasının yatak döşek yattığı devirlerde bile bir erkek gibi çalışıp çabalayıp o evi çocukları için sıcak tuttuğu onca yıl boşa mı gitmişti? O kadar harp, yoksulluk, eksiklik, didinmeyle geçen yıllarda bile bu evi satmayı düşünmemişti. Ama artık birlikteliklerinde eski huzur da yoktu. Hakkı'nın siniri, devamlı kavga ettikleri karısı Meliha ve hep ağlayan bebekleri gün geçmiyordu ki Emine'yi de bir şekilde müdahale etmek durumunda bırakmasın. Her müdahalesi de onun da biraz daha incinmesiyle bitiyordu. Belki de en iyisi buydu. Herkes kendi küçük kabuğuna çekilip sessiz sedasız yaşamalıydı. Evin satışından gelen paradan Emine ve Hakkı'ya yüzer altın düşüyordu. Mürvet, Fethiye ve Necmiye'ye de 30'ar altın verilecekti. Devir işlemleri esnasında 15 altında masraf çıkmıştı. Mürvet evlenip ayrılmış olduğu için onun payını kendisine vermişti annesi. Ama diğer iki kızının haklarını kendisine düşenle birleştirip yine başlarını sokabilecekleri şirin güzel bir ev bulabilirdi düşüncesindeydi. Eşyaları toparlarken kalbinde hissettiği burukluğu içine atması gerektiğini kendi kendisine tekrarladı. Bu kadar sene yaptığı fedakarlıktan kimseye fatura çıkarmaya hakkı yoktu. Ailesini kollamak, korumak, evinin huzurunu ve ekmeğini sağlamak onun hem göreviydi hem de kendisinden bir şey istemeden gönüllü olarak yapmıştı her yaptığını zaten. Yine de yaşlılık günlerinde etrafında hiçbir çocuğunu bulamayacak olması korkusu içine girmeye başlamıştı. İlk göz ağrısı Mürvet'ini Moskov'tan gelmiş bir damada kaybetmişti. Kucağında büyüttüğü, bağrına bastığı üvey oğlu Hakkı evlendiğinden beri öyle değişmişti ki sanki çocuklar birer birer annelerinin onları bir arada tutmak için neler yaşadığını unutuyorlardı. Emine'nin böylesine düşüncelerle kafasının yoğun olduğu bir günde kapıda beliren genç bir çocuk Mürvet'in mektubunu getirdi. Emine şaşkınlık ve sevinç içinde kızının kendisini yanına çağırdığını okudu. Seyit'le beraber seni bekliyoruz diye yazmıştı Mürvet. Demek boşuna üzülmüştü bu kadar zaman. Bir kere daha deneseler belki de başarabilirlerdi beraber yaşamayı. Üstelik kızının şu an kendisine çok ihtiyacı vardı. Kızının bebeğini kucağına almak, ona bakmak için can attığını hissetti. Aslında onu çocuklarından ayrı kalmaktan ziyade üzen şey onların kendisine ihtiyaçları kalmadığını hissetmekti. Birden onu fark etti. Kendi kendine gülümsedi. O mektubu okurken haberci genç kapıda bekliyordu. Şayet arzu edersen hemen gelebilirsin cümlesini noktalayınca biraz düşündü ve damadının evine bu kadar da hevesli gibi gitmesinin yanlış olacağına karar verdi. Getirdiğin haber için sağ ol evladım, beklediğin için de. Geleceğimi ilet kendilerine ama evi topluyorum şu sırada. Bana bir iki gün müsaade etsinler, biz kendimiz geliriz sonra. Birden karamsarlığı bitmişti. Heyecanla kendisine ve kızlarına ait olan özel eşyalarını toplamaya devam etti. Tanrı onları seviyordu. Kızları, damadı ve torunuyla yine büyük bir aile oluşturacaklardı. Nurbet annesinin gelişini büyük bir arzuyla beklemekte olmasına rağmen bir iki gün zaman istemesinden memnunluk duydu. Zira ilk defa kendisinin hanımlığını yaptığı evinde annesini ağırlayacaktı. Her şeyin eksiksiz olmasını istiyordu. Seyit'in çamaşırhaneden yolladığı tombul güçlü kuvvetli bir Rum kadını ile lokantadan gelen komik genç, misafir odası olarak düşünülen evin ikinci odasını hazırlamakta Nurbet'e yardımcı oldular. Evine söylediği gibi kendisine haber ulaştığından iki gün sonra geldi. Necmi'yi de getirmişti. Nurbet annesini ve küçük kız kardeşini karşısında görünce sevincinden çılgına döndü. İki kız kardeşine de düşkündü ama Necmi'ye neredeyse o annelik etmişti. Emine'nin harp yılları boyunca erzak toplamak için Anadolu'ya yaptığı maceralı yolculuklar sırasında kız kardeşlerine, hasta babasına bakan hep Nurbet olmuştu. Fethiye'ye de çok emeği geçmişti ama aralarında sadece 3 yaş fark olması onları daha ziyade arkadaş kılmıştı. Halbuki Necmi'ye 6,5 yaş küçüğüydü ve ona neredeyse ilk çocuğu gözüyle bakıyordu genç kadın. Nurbet annesine bir yorgunluk kahvesi yapmak için mutfağa girdiğinde kocası eve döndüğü zaman nasıl bir hava eseceğini merakla başlamıştı. Her şeyin yolunda gideceğini ümit ediyordu. Ana kız pencere önünde kahvelerini yudumlarlarken görüşemedikleri haftaların acısını çıkarır gibiydiler. Sonra her ikisi de iş torbalarından çıkardıkları zıbınları patikleri yayıp bir yandan aileye yeni katılacak bebeğin giyeceklerini hazırlarlarken bir yandan da sohbeti sürdürdüler. Emine uzak kaldığı zamanlar zarfında kızının hayatının nasıl gittiğini, kocasıyla münasebetlerinin nasıl olduğunu, Seyit'in ne iş yaptığını son derece merak etmesine rağmen bu konularda hiçbir şey sormamak için kendisini zor tutuyordu. Bütün bunları öğrenmek için çok vakti olacaktı. Ancak kızının gözlerindeki pırıltıdan, evin düzeninden işler yolunda gibi gözüküyordu. Yine de damadı ile karşılaşacakları an için sorular geçiyordu kafasından. Öyle ya, pek de dostça ayrılmamışlardı birkaç ay evvel. Aynı saatlerde Timioni sokağındaki lokantasının üst kattaki odasında Seyit'in zihninden geçenler de aşağı yukarı aynı konulardı. Az evvel karısının bir şeye ihtiyacı olup olmadığını anlamak üzere eve bir adamını göndermiş ve kayınvalidesiyle küçük bağlısının gelmiş olduğunu öğrenmişti. Haberi getiren çocuğa bir liste ile para uzattı. Hemen bunları alıp eve götür. Başka istekleri varsa sor. Ben akşam yemeğinde evde olacağım. Onu da söyle, tamam mı? Kapı kapanınca derin düşünceye daldı. Akşama Emine ile karşılaşınca ne konuşacaklardı? Bütün gece sofrada neler olacaktı? Eskiler mi deşilecekti yoksa yeni anlatılacak bir şeyler var mıydı hayatlarında? Yeni işiyle ilgili olarak kayınvalidesinin neler düşüneceğini şimdiden çok iyi biliyordu. Damadının bey olduğunda çalgılı içkili lokanta işlettiğinden utanıyor olduğunu, konu komşuya söylediğini şimdiden duyar gibi oluyordu Seyit. Başını iki yana sallayarak güldü. Yapabileceği bir şey yoktu. Ne onları değiştirebilirdi ne de kendisi değişebilirdi. Garip buldu. Emine'nin ondan sadece 5 yaş büyük olmasına rağmen sanki ayrı devirlerin insanlarıymış gibi hayata ayrı açılardan bakıyor olmalarıydı. Evet, bu sadece kadın ve erkek bakışlarının farklılığı değildi. Çok daha büyük bir uçurum vardı aralarında. Aynı evdeki yaşantıyı paylaştıkları müddetçe daha sabırlı olmaya karar vererek düşüncelerini önündeki hesap defterine çevirdi. Gün boyu haziran güneşini emen sokaklar, binalar akşamın ilk gölgeleriyle beraber sıcaklıklarını gerisin geriye yansıtmaya başlamışlardı. Gündüzün telaşlı iş saatlerinden sonra gecenin baştan çıkarıcı renkli hayatına başlamadan önce Pera'nın şöyle bir soluklandığı saatlerdi bunlar. Seyit çalışma masası başında dirseklerine kadar sıyırmış olduğu gömleğinin kollarını indirip ilikledi. Eve gitmek için ideal bir zamandı şu zaman. Gece 9'dan evvel yine işine dönmek istiyordu. Ceketini giymek üzereydi ki kulağına hiç yabancı olmayan bir sesin yine kulağına hiç yabancı olmayan bir Türkçe ile kendisini aradığını duydu. Merakla odasından merdivenlere fırladığında şaşkınlıkla bir nida attı. Hasan, küçük Hasan, nereden çıktın? Lokantanın giriş kapısına kapıcıya dert anlatmaya çalışan delikanlı ile bir an göz göze geldiler. Seyit basamaklardan ikişer ikişer atlayarak inerken genç çocuk da ona doğru koştu. Hasretle kucaklaştılar. Ablası Hanife'nin oğlunu karşısında görmek Seyit'i tarif edemeyeceği kadar heyecanlandırmıştı. Delikanlının iki omuzunu sıkı sıkı avuçlayarak gözlerinin içine baktı. Bizim küçük Hasan, geldin demek buralara sen de. Tevekkili değil bir kırım kokusu alıyorum diyordum kendi kendime. Sen misin meğer gelen? Dediği hakikatti Seyit'in. Hasan'ı karşısında gördüğü an sanki haziran sıcağını unutturan tatlı bir rüzgar esivermişti bir yerlerden. Alışta kıyılarının tuzlu su ve bağlarının taze asma yaprağı kokusu ile karışarak esen bir rüzgardı bu. Pera'nın orta yerine ferah bir esinti getirivermişti adeta. Aile büyüyor, hasret ve yalnızlık bitmiyor. Şimdilik herkes hayatından memnun görünüyordu. Emine ile Necmiye'nin geldiği 3 gün olmuştu ki henüz birbirlerine kırılan, gücenen yoktu. Seyit her zamanki gibi öğleye doğru evden ayrılıyor ve sabaha karşı bir saatte dönüyordu. Emine büyük bir titizlikle damadının işi ve eve geliş saatleri hakkında söz söylememeye özen gösteriyordu. Aslında hiç de hoşnut değildi. Onun bildiği evin erkeği sabah işine gider, akşam yemeğinde evine dönerdi. Sonra Beyoğlu'nda lokanta işletmek de ne demekti? Hiç yakışık alacak şey miydi? Ama şu an en önemli şey kızının sağlıklı bir doğum yapabilmesiydi. Evde hummalı bir hazırlık vardı. Bebek sepeti, lohusa yatağının çarşafları, örtüleri hazırlanmıştı. Seyit tüm bu hazırlıklarla çok ilgili sayılmazdı. Ailesine yeni katılacak, minik bir varlığın getirebileceği keyfin ne olacağı hususunda kafasında henüz oluşmuş bir fikir yoktu. Üstelik çocuk sahibi olmak fikri ona danışılmış, karısıyla beraber almış oldukları bir karar da değildi. Bütün iyi niyetine rağmen zaman zaman içten içe duyduğu kızgınlığı engelleyemiyordu. Kendisi için yepyeni bir hayatı, yeni bir işi, evliliği, daha hiçbirini tam düzene oturtmadan şimdi de bir çocuk girecekti işin içine. Niye bu kadar acele etmişti Mürvet sanki? Hemen doğurmak şart mıydı? İşte bütün bu düşüncelerin getirdiği çelişki içinde doğacak çocuğun karısıyla beraberliklerini yola koymakta ancak engel teşkil edeceği fikrine kapılıyordu. Üstelik Paris veya New York'a göçmeye karar verdiği takdirde kalabalık bir aile olmanın getireceği dezavantajlar da onu korkutuyordu. Ama şu an yapabileceği tek şey içlerinde bulundukları durumu rahat atlatmalarını sağlamaktı. Maddi yönden evin hiçbir problemi olmaması için uğraşıyordu. Bebeğin doğumundan sonra oturdukları evin de kendilerine küçük geleceğini düşünüyordu Seyit. Mürvet'in doğumuna bir şey kalmamıştı ve 1-2 gün içinde evi hemen değiştirmeleri lazımdı. Aklına bir şey taktı mı hemen gerçekleştirmeliydi. Yoksa huzursuz oluyordu. Geniş bir apartman dairesi bulmaları için birkaç adamını Beyoğlu ve çevresine saldı. Aynı günün akşamı eve uğradığında Mürvet'in dayısının damadını ziyarette buldu. Misafiri sanki onunla daha evvelden haberleşmiş gibi bir fikirle gelmişti. Kasımpaşa'ya kuş bakışı 3 katlı büyük bir ev vardı Recep'in. Mürvet'in dayı kızıyla evliydi. Evin orta katının boşaldığını, isterlerse oraya geçebileceklerini söylediğinde Seyit kira miktarını sormadı bile, hemen kabul etti. Mürvet şaşkınlık içindeydi. Ama Seyit, daha buraya yeni yerleştik. Misafir odasını daha 3 gün önce boyadık, yerleştirdik. Seyit gülerek karısının yanağını okşadı. Ne olacak Murka? Buraya yerleştiğimiz gibi oraya da yerleşiriz. Ama doğumuna birkaç gün kaldı şunun şurasında. Daha sonra taşınsaydık hiç değilse. Seyit'in yüzü gülüyordu ama gözlerinde inatçı pırıltılar vardı. Karar vermişti bir kere. Onu kimse bir gün daha evde tutamazdı. Tamam tamam, bu iş hallolmuştur. Yarın hemen toplanıp gidiyoruz. Recep sağ olasın. İşin böylesine kolay çözümlendiğine seviniyordu genç adam. Zira onun Beyoğlu'nda bulacağı hiçbir eve kayınvalidesini ve karısını itirazsız götürebileceğini sanmıyordu. Hiç değilse kendi akrabalarının evine taşınmak onlar için daha problemsiz olacaktı. Emine ise olayda alınacak bir taraf bulmuştu kendi kendine. Daha geldiği 1 hafta bile olmamıştı. Evin dar geldiği ima ediliyordu kendisine. Kendini tutamayıp hislerini söyledi. Hiç yüke girmeseydiniz, ben doğumdan sonra gideceğim zaten. Nasılsa bir oda açılacak o zaman. Seyit derin bir nefesle sabrını yokladı ve kayınvalidesine dönerek yumuşak bir sesle cevapladı. Valide, fena mı olur daha ferah bir eve geçmemiz? Hem diğer 2 katta da akrabalarınız olacak. Mürvet yalnızlık çekmez. Mürvet annesinin de tavrından cesaret alarak ısrara devam etti. Ama Seyit, bu eve de dünya kadar para vermiştik. Geri verir mi ev sahibi şimdi? Verilmiş para verilmiştir Murka. Nasıl cebimden çıkmadı mı bir kere? Ne fark eder? Evet, Seyit karar verdiği zaman fikrini değiştirmek olmazdı. Boşuna uğraşıyordu Mürvet, pes etmişti. Ertesi gün kapıya gelen 2 araba ve birkaç hammalla ev birkaç saat içinde taşındı. Akşam yemeği olmadan yeni evlerine yerleşmişlerdi bile. O ana kadar taşınamama mücadelesi veren Mürvet birden kocasının ne kadar tamam bir karar vermiş olduğunu fark etti. Ortasında geniş bir sofası olan dairenin sofaya açılan 4 büyük odası vardı. Kocaman mermer tezgahı, fırınlı ocağı olan bir mutfağı ve banyosu aynı kattaydı. Odaların biri hariç hepsinden harika deniz manzarası görülüyordu. Seyit her şeyin yolunda gittiğini görünce işine gitmek üzere evden ayrıldı. Karısını öperken pek keyifliydi. Nasıl, fena mı oldu? Bak, oldu bitti bile her iş. 2 odayı annenlere ayıralım. Belki Fethiye'yi de buraya almak ister. Rahat etsinler, bizim için de geçmeli. O 2 odayı döşersek herkes rahat eder. Mürvet gülümseyerek başını salladı. Gözleri minnetle bakıyordu. Kocasını ne kadar seviyordu. Neyi etmişlerdi de taşınmışlardı. Kapıyı kapadıktan sonra koşar adımlarla yeni yatak odasına girdi. Yardıma gelmiş olan evin diğer katlarındaki akrabalar perdeleri, tülleri asmakla meşguldüler. Eksik gelenleri hemen tamamlatacağını söylemişti Seyit. Mürvet heyecanla büyük yatak odasının penceresinden denize doğru baktı. Çocuğunu böyle bir evde doğuracağı için şanslıydı. Mutlulukla gülümsedi ve kendi kendine mırıldandı. Şükürler olsun Allah'ım. Şükür etmek için çok mu erkendi acaba? Yeni evlerine yerleştiklerinin ikinci günü Emine üvey oğlunun yanında bırakmış olduğu Fethiye'yi alıp döndü. Artık bütün çocuklarıyla bir aradaydı. Kızlar birbirlerini o kadar özlemişlerdi ki konuşmaya doyamıyorlardı. Aynı gün akşam üzeri küçük Hasan eli kolu erzak paketleriyle dolu geldi. Seyit akşam yemeği için mezeler, külbastılık, ızgaralık etler, meyve yemiş göndermişti. Mürvet Hasan'ın neredeyse başının üzerine kadar kolları dolu eve girişini gülerek izledi. Küçük Hasan 2 dirhem bir çekirdek giyinmişti. O tiril tiril bembeyaz kıyafetiyle hiç uymayan kese kağıtları torbalarla hali çok komikti. İlahi Hasan, şart mıydı bunların hepsini getirmen? Baksana kese kağıtları ceketini mahvetmiş. Genç çocuk Mürvet'in işaretiyle elbisesine bakarken şaşkındı. Haziran'ın sıcağı ile gazete kağıtlarındaki siyah harfler yer yer beyaz ceketine geçmişti. Saf bir gülüşle omuzlarını kaldırdı. Olsun yenge, temizlenir. Dayım akşam yemeğe gelecekmiş, haber vermemi istedi. Sonra bir acele vedalaşıp gitti. Seyit yeğenine lokantaya yakın küçük bir daire kiralamış, yanında bir iş vermişti. Genç çocuk hayatından memnun görünüyordu ama sanki hiç kimselere söyleyemediği bir derdi vardı. Mürvet onun arkasından gülümseyerek baktı ve hemen mutfağa girdi. Emine geldiğinden beri yemek işini kızının üzerinden almıştı ama Seyit'in sofrada görmek istediği meze tabaklarını kendi hazırlamayı tercih ediyordu Mürvet. Zaten Emine bir öğünde sofrada bu kadar çeşit soğukla sıcak etin, peynirin olmasına akıl sır erdiremiyordu. Onun için israftan başka bir şey değildi bu. Kendi annesinin 1. Dünya Harbi'nde bir damla peynir, bir kangal sucuk için ne fedakarlıklar yaptığını düşünüyordu. Yeni cami avlusuna satılan asker çamaşırlarını toplar, kazanlar dolusu yıkar yıkar, sonra çuvala doldurup Anadolu'ya yollanırdı. Yüzünü kömür karasıyla boyayıp çetenin eşkıyanın hışmından korunmak için geceleri yolculuk yapardı. Gittiğinden haftalar sonra çamaşırları satıp yerine erzak yüklenmiş olarak geriye dönerdi. Fırınları dolaşıp tekne kazıntısı kırıntıları toplar, evde onları havanda ezer ve yine ekmeklik un haline getirirdi. Birkaç dilim sucuğa kırılmış yumurtanın kokusu ne büyük bayram estirirdi evde harp yıllarında. O günleri düşünürken kızının hazırladığı sucuk, pastırma, füme, balık tabaklarına içerleyerek bakıyordu Emine. Bütün bu lezzetlerin, nimetlerin bir öğünde yenmesi olur muydu? Yemekler hazırlandı, sofra kuruldu. Mürvet heyecan içinde kocasını bekliyordu. Güneş batalı epey olmuştu. Seyit'in neden bu kadar geciktiğini anlayamıyordu. Çünkü tekrar lokantasına dönmüş olması gereken saat gelmişti bile. Herhalde her an kapıyı çalmak üzere olmalıydı. Yemekleri ısıttı, uzun bir bekleyişten sonra tekrar ısıttı. O arada hiçbir şey söylemeden sadece kinayeli bakışlarla kendisini süzen annesiyle göz göze gelmemeye çalışıyordu. Aldığı sıkıntıyı belli etmemek için direniyordu. Zira annesinin de söylenmek istediği için kendisinin patlamasını beklediğini seziyordu. Havadan sudan konularla dikkatini dağıtmaya çalıştı ama olmadı. Nihayet Necmiye ve Fethiye'yi doyurmaya karar verdiler. Kızlar karınlarını doyurup yattıklarında Emine daha fazla dayanamadı. Mürvet, haydi kızım, kocanın geleceği yok herhalde. Sen de karnını doyur artık. Aç bir ilaç dolaşma. Geleceğim demiş anne. Herhalde bir işi çıkmıştır. Gelir birazdan. Sen ye, ben bekleyeceğim Seyit'i. Kendini düşünmüyorsan karnındaki çocuğu düşün. Birkaç gün sonra onu emzirmen gerekecek. Böyle aç gezerken olmaz ki. Haydi inat etme. Gel bir iki lokma ye. Mürvet annesiyle mücadele etmek istemiyordu. Aslında şu an tek istediği yalnız kalıp ağlamaktı. Neden gelmemişti Seyit? Başına bir şey mi gelmişti acaba? Yoksa yine o malum gecelerden biri miydi? Kafasında bin bir düşünceyle annesiyle beraber sofraya oturdu. Tabağındaki yahniyi çatalıyla oynaya oynaya zoraki yedi. Lokmalar boğazına diziliyordu ama tabakta lokma bırakmanın günah olduğu inancıyla büyümüştü. Hiç konuşmuyordu. Ağzını açtığı an ağlamaya başlamaktan korkuyordu. Acele acele sofrayı toplayıp bulaşığa girdi. Emine onu kenara çekerek lavabonun başına geçti. Sesi endişeli ve sertti. Seyit'in gelmemesinden biraz da Mürvet'i suçlar gibiydi. Öyle ya, baba evinden ayrılıp kocasının ardından buralara gelen o değil miydi? Sen git yat, dinlen biraz, ben toparlarım mutfağı. Haydi haydi, hiç itiraz istemiyorum. Zaten perişan halin, git uzan. Genç kadın bir an evvel yatak odasının mahremiyetine sığınıp ağlamak istiyordu. Annesini tekrarlatmadı. Sağ ol anne, zahmet olacak, Allah rahatlık versin. Haydi kızım, sana da Allah rahatlık versin. Odasının kapısını kapar kapamaz kendisini yatağa attı. Sessiz hıçkırıklarla ağlamaya başladı.